Ayrım 43, Huzursuz Adam, Henning Mankell, sayfa 473. Talbot ayağa kalkıp içeri girdi. Aşağıda caddeden sirenlerini çala çala hızla birkaç itfaiye aracı geçti. Talbot içi ağzına kadar buzlu suyla dolu sürahiyle geri geldi. Yeniden yerine oturunca, "Aradığımız casusun bir kadın olduğunu bize söyleyen kişi oydu," dedi. Kadının adını bilmiyordu. Kadın KGB içinde diğer memurlardan bağımsız çalışan bir grup tarafından denetleniyormuş. Bu özellikle değerli ajanlar söz konusu olduğunda normal bir uygulamaydı. Ama kadın olduğuna emindi. Kadın orduda veya silah sanayinde çalışmıyordu ki bu da onun sattığı bilgileri kendisine temin eden en az bir belki birkaç muhbire sahip olduğunu gösteriyordu. Kadının ideolojik sebeplerden dolayı mı casusluk yaptığı yoksa tamamıyla gelir getiren bir iş olarak mı gördüğü asla bilinemedi. Gizli servisler her zaman bu işi ekonomik nedenlerle yapan casusları tercih ederler. Çok fazla idealizm işin içine karıştığında operasyon kolaylıkla rayından çıkabilir. Her zaman davaya ateşli bir inançla bağlı olan ajanların çok güvenilir olmadığını düşünürüz. Kuşkucu insanlarızdır ve işimizi düzgün yapmak için böyle olmak zorundayız. Hep şunu söyleriz, belki dünyayı daha iyi bir yer haline getirmiyoruz ama hiç değilse daha kötü bir hale de getirmiyoruz. Varlığımızı şiddette dengeyi sağladığımızı söyleyerek açıklıyoruz ki sanırım bunu yapıyoruz. Talbot sürahisindeki buzları bir kaşıkla karıştırdı. Gelecek savaşları dedi düşünceli bir tavırla. Su gibi ham maddeler üstüne alacak. Askerlerimiz su birikintileri uğruna çarpışacak. Su dökmemeye çalışarak bardağını doldurdu. Wallander bekledi. Onu hiç bulamadık diye devam etti Talbot. İsveçlilere elimizden geldiğince yardım ettik ama kadının kimliği ortaya çıkmadı. Kendini belli etmedi, hiç tutuklanmadı. Onun hiç var olmadığı olasılığını konuşmaya başlamıştık. Ama Ruslar devamlı olarak hiç haberleri olmamaları gereken şeyleri biliyorlardı. Bofors silah sisteminde teknik ilerleme elde ederlerse Ruslar da kısa bir süre sonra bunu öğreniyorlardı. Bir sürü tuzak kurduk ama hiç kimseyi yakalayamadık. Ya Louis? O şüpheliler arasında değildi elbette. Kim ondan niçin şüphelensindi ki? Talbot akvaryuma bakması gerektiğini söyleyip özür diledi. Wallander balkonda kaldı. Talbot'un anlattıklarının bir özetini yazmaya başladı. Ama sonra notlara ihtiyacı olmadığına karar verdi. Nasılsa hatırlardı. Kendisine verilen odaya gitti, kollarını başının altına destek yaparak uzandı. Uyandığında neredeyse 2 saat uyumuş olduğunu gördü. Sanki çok uyumuş gibi sıçrayıp ayağa kalktı. Talbot balkonda sigara içiyordu. Wallander tekrar koltuğuna döndü. ''Sanırım rüya görüyordunuz,'' dedi Talbot. ''Uykunuzda sürekli bağırdınız.'' ''Bazen korkunç rüyalar görüyorum,'' dedi Wallander. ''Ara sıra oluyor.'' ''Ben şanslıyım,'' dedi Talbot. ''Ben gördüğüm rüyayı hiç hatırlamam. Buna çok şükrediyorum.'' Birlikte Talbot'un daha önce bahsettiği İtalyan restoranına gittiler. Yemekle beraber kırmızı şarap içip güneşin altında hemen her şeyden bahsettiler. Louis von Encke'den başka her şeyden. Yemekten sonra Talbot çeşitli grappalardan içmeleri için ısrar etti ve daha sonra da aynı ısrarı hesabı ödemekte yaptı. Il Travatore'den çıktıklarında Wallander kafasının bayağı iyi olduğunu hissetti. Talbot bir sigara yaktı. Dumanı üflerken başını diğer tarafa çevirmeye özen göstermişti. Demek Oleg Linda'nın İsveçli bir kadın casustan söz etmesinin üstünden uzun yıllar geçti. Bana hala aktif olduğunu düşünmek biraz saçma geliyor dedi Wallander. O da eğer aktifse dedi Talbot, balkonda ne konuştuğumuzu unutmayın. ''Fakat eğer casusluk devam ederse bu Louis'i aklar.'' dedi Wallander. ''Tam olarak değil. Bayrağı başkası almış olabilir. Hayat her zaman bu kadar basit değil ne yazık ki. Gerçek genellikle beklediğinin tam tersi çıkar.'' Ağır ağır caddede yürümeye devam ettiler. Talbot bir sigara daha yaktı. ''Orta adam.'' dedi Wallander. ''Aracı dediğiniz kişi. Onunla ilgili biraz da olsa bilginiz yok mu?'' ''Hiç de şifre olmadı.'' Ki bu da elbette onun aslında bir kadın da olabileceği anlamına gelir. Talbot başını iki yana salladı. Ordu veya silah sanayinde kadınlar nadiren üst kademelerde görülürler. Son meteliğime iddiaya girerim, o kişi erkek. Çok sıcak, bunaltıcı bir akşamüstüydü. Wallander baş ağrısının geri geldiğini hissediyordu. Talbot daha çok sohbeti sürdürmek amacıyla yarım yamalak bir merakla sordu. Size anlattıklarım arasında özellikle şaşırtıcı bulduğunuz bir şey oldu mu?
Hayır.
Anlattıklarımla bağdaşmayan bir çıkarımınız var mı?
Hayır, aklıma gelen bir şey yok.
Louis'in ölümünü araştıran polis dedektifi ne diyor?
Ellerinde ipucu yok, katil yok, bir motif yok. İpuçları çantasından çıkan mikrofilm ile çantanın gizli bir bölmesinde bulunan dokümanlar.
İşte bunlar onun herkesin aradığı casus olduğunu gösterecek yeterli kanıt değil mi? Belki elindekileri vermek üzereyken bir şeyler ters gitmiştir.
Bu mantıklı bir varsayım. Sanırım polis de bu olasılık üzerinde ilerliyor. Ama yolunda gitmeyen neydi? Onunla buluşan kimdi? Ve niye şimdi meydana geldi?
Talbot durdu ve sigarasının izmaritini ezdi. Bence yine de ileri doğru atılmış büyük bir adımdır bu, dedi. Louis'in suçlu olduğu belli. Soruşturma artık Louis üstüne yoğunlaşabilir. Aracı olan adamı da eninde sonunda nasılsa bulurlar.
Yürümeye devam ettiler. Giriş kapısına gelmişlerdi. Talbot şifreyi tuşladı.
Benim biraz daha temiz havaya ihtiyacım var, dedi Wallander. Ben gece kuşuyumdur. Bir süre daha dışarıda kalacağım.
Talbot başını tamam der gibi salladı. Ona kapının şifresini söyledi ve içeri girdi.
Wallander kapının sessizce kapanışını izledi. Ardından ıssız sokakta yürümeye başladı. Bir şeylerin adam akıllı yanlış olduğu duygusu yine gelip yerleşmişti içine. Håkan von Encke ile geçirdiği gecenin ardından adayı terk ederken hissettiği de aynı duyguydu. Talbot'un söylediklerini düşündü. Gerçeklerin genellikle beklenilenin tersi çıktığı konusunu. Bazen gerçekleri dümdüz görebilmek için onlara önce tersinden bakmak gerekirdi.
Wallander durdu ve geri döndü. Cadde hala ıssızdı. Açık bir camdan gelen müzik sesini duydu. Almanca bir pop şarkısı çalıyordu.
Leben, eben ve neben sözcüklerini duymuştu.
Küçük bir meydana gelene kadar yürümeye devam etti. Gençler bankta oturmuş sevişiyorlardı. Belki burada durup gecenin içine haykırmalıyım diye düşündü.
Neler olduğunu anlayamıyorum.
Bunu haykırabilirim. Emin olduğum tek şey anlayamadığım bir şeylerin olduğu. Gerçeğe yaklaşıyor muyum, yoksa ondan giderek uzaklaşıyor muyum?
Meydanda biraz gezinip iyice yoruldu. Apartmana geri döndüğünde Talbot'un yatmaya gitmiş olduğunu düşündü. Balkonun kapısı kilitliydi.
Wallander soyundu ve başını yastığa koyar koymaz uyudu.
Rüyasında yine atların koştuğunu gördü. Ama ertesi sabah kalktığında hiçbirini hatırlamadı.
37. Kısım. Wallander gözlerini açınca ilkin nerede olduğunu birden kavrayamadı. Saatine göz attı, 6'ydı. Kalkmadı. Duvarın diğer tarafından makinelerin sesi olduğunu tahmin ettiği bir gürültü geliyordu. Dev akvaryuma bağlı mekanizma sudaki oksijen seviyesini ayarlıyordu. Ama trenlerin de çalışıp çalışmadığını duyamıyordu. Onlar kendi sessiz tünellerinde dış dünyadan kopuk yaşıyorlardı. Köstebekler gibi diye düşündü ve de tıpkı kararların verildiği yerlere solucanlar gibi tüneller açmış olanlar. Bunlar kararlar alırlar, sonra gizli tutulması gereken bu kararlar çalınır, karşı tarafa satılır.
Yataktan kalktı, buradan gitmek istiyordu. Duş yapmakla bile uğraşmak istemedi. Sadece giyindi ve iyi aydınlatılmış geniş salona çıktı. Balkon kapısı açıktı. İnce tül perdeler rüzgarla nazlı nazlı dalgalanıyordu.
Talbot elinde sigarasıyla orada oturuyordu. Önündeki sehpada bir kupa kahve vardı. Ağır ağır Wallander'e döndü.
Wallander onun gelişini duyduğunu tahmin etti. Adam gülümsedi ve Wallander nedense bu tebessüme güvenilmeyeceğini hissetti.
''Umarım iyi uyudunuz.''
''Yatak çok rahattı.'' dedi Wallander. O da karanlık ve sessizdi. Ama sanırım artık gösterdiğiniz misafirperverlik için teşekkür edip yola çıkma zamanı geldi.
Yani Berlin'e bir gün daha ayırmayacak mısınız? Size gösterebileceğim çok şey vardı. Kalabilmeyi çok isterdim ama artık eve doğru yola çıksam daha iyi olur.
Köpeğinizi birine bırakmanız gerekiyor sanırım.
Bir köpeğim olduğunu nereden biliyor diye merak etti Wallander. Hiç bahsetmemiştim.
Talbot'un söylememesi gereken bir şeyi ağzından kaçırdığının farkında olduğunu belli belirsiz hissetti.
Evet dedi Wallander, haklısınız. Jussi'ye bakmayı kabul ettikleri için komşularımın iyi niyetini kötüye kullanmamam gerek. Koca bir yazı bir yerden bir yere giderek yollarda harcadım. Ve ayrıca mümkün olduğunca fazla vakit geçirmek istediğim bir torunum var.
Louis'in onunla vakit geçirebilmiş olması güzel dedi Talbot. Çocuk sahibi olmak güzel bir şey ama torun sahibi olmak çok başka bir şey. Onların sevgisi çok doyurucu. Çocuklarımız bize varlığımızın anlamlı olduğunu hatırlatır. Oysa torunlarımız bunun kesin kanıtıdır. Bir fotoğrafı var mı?
Wallander yanında getirdiği iki resmi ona gösterdi.
Ne tatlı şey dedi Talbot ayağa kalkarak. Ama yola çıkmadan önce kahvaltı etmelisiniz.
Sadece kahve içeyim dedi Wallander. Sabahları kahvaltı etmem.
Talbot onaylamaz bir ifadeyle başını iki yana salladı. Ama elinde bir kupa kahveyle yeniden balkona geldi. Sütsüzdü Wallander'in içtiği şekliyle.
Dün söylediğiniz bir şey beni biraz düşündürdü dedi Wallander.
Eminim söylediğim her şeyi merak ediyorsunuzdur.
Dediniz ki bazen bir şeyin açıklamasını elde edebilmek için olaylara normalin tam tersinden bakmak gerekir. Bunu genel bir prensip olarak mı söylediniz yoksa belli bir şeyi mi kastediyordunuz?
Talbot biraz düşündü.
Böyle bir şey söylediğimi hatırlayamadım dedi. Ama demişsem bile mutlaka bir genel prensip olarak söylemişimdir.
Wallander başını salladı. Talbot'un söylediği tek bir kelimeye bile inanmıyordu. O belli bir şeyi kastetmişti. Sadece Wallander ne olduğunu o an kavrayamamıştı.
Talbot gergin gibiydi. Dünkü rahat ve sakin hali yoktu.
İkimizin birlikte bir resmini çekmek istiyorum dedi. Gidip fotoğraf makinemi getireyim. Bir misafir kayıt defterim yok ama geldiklerinde misafirlerimle resim çekilirim.
Fotoğraf makinesiyle geri geldi. Sonra da onu koltuklardan birinin kol dayama yeri üstünde dengeledi. Zamanını kurdu ve gelip Wallander'in yanına oturdu. Resim çekilince bir tane de kendisi çekti ama bu kez Wallander'i tek çekmişti. Kısa bir süre sonra birbirleriyle vedalaştılar. Wallander bir elinde ceketini, diğerinde araba anahtarını tutuyordu.
''Yardım almadan şehirden çıkışı bulabilecek misiniz?'' diye sordu Talbot.
''Yön bulma duygum o kadar iyi değil ama eninde sonunda doğru yola çıkarım nasılsa.'' Ayrıca Alman yol güzergah sistemi bütün diğer ülkelere parmak ısırtır.
El sıkıştılar. Wallander asansöre binip giriş katına indi ve balkon korkuluğuna dayanıp eğilen Talbot'a el salladı.
Binadan çıkarken kapı zilinde apartman sakinleri arasında Talbot'un isminin bulunmadığını fark etmişti. Onun yerine USG firması yazıyordu. Wallander bu ismi ezberledi. Sonra da arabasına binip uzaklaştı. Şehirden çıkış yolunu bulması ise birkaç saatini almıştı. Nihayet otobana ulaştığında kendi çıkışı için gerekli sapağı atladığını fark etti. Şimdi Polonya'ya doğru devam ediyordu. Büyük güçlüklerle geri dönmeyi başarıp sonunda doğru yola girebildi. Oranienburg'dan geçerken iki gece önce olanları hatırlayıp utandı. Herhangi bir sorun yaşamadan eve varmıştı. Aynı akşam Linda onu görmeye geldi. Clara üşütmüştü. Ona Hans bakıyordu. Ama yarın New York'a gidecekti. Sıcak bir akşamdı. O nedenle çıkıp bahçede oturdular. Linda çay içiyordu. Hamakta birlikte oturup ağır ağır ileri geri sallanırlarken Wallander işleri nasıl gidiyor diye sordu.
Bilmiyorum dedi Linda. Ama bazen ben de neler olup bittiğini merak ediyorum. Hep eve geldiğinde bana o gün kapattığı müthiş iş anlaşmalarından bahsederdi. Artık pek bir şey anlatmıyor.
Bir kas sürüsü geçti üstlerinden. Birlikte kuşların güneye doğru uçmalarını izlediler.
Göç etmeye çoktan başladılar mı diye merak ettiğinde daha erken değil mi?
Belki de pratik yapıyorlardır dedi Wallander.
Linda bir kahkaha patlattı.
Bu tıpkı büyük babamın yapacağı türden bir yorumdu. Gittikçe ona daha çok benzemeye başladığının farkında mısın?
Wallander bu fikri düşünmek istemedi. İkimiz de onun esprili biri olduğunu biliyoruz. Ama benim asla olamayacağım kadar zalim olabiliyordu bazen.
Ben onun kötü olduğunu düşünmüyorum dedi Linda kesin bir ifadeyle. Bence sadece korkuyordu.
Neden korkuyordu?
Belki yaşlanmaktan, ölmekten. Bence bu korkusunu aksiliğinin arkasına saklıyordu. Yani sadece bir kılıftı.
Wallander cevap vermedi. Kızının benzediklerini söylerken bunu mu kastettiğini merak etti. Yani ölmekten korktuğunu belli etmeye mi başladığını?
Yarın seninle ben Mona'yı ziyarete gideceğiz dedi Linda durup dururken.
Niçin?
Çünkü o benim annem ve seninle ben onun en yakınlarıyız.
O psikopat iş adamı bozuntusu kocası yok muymuş onunla ilgilenecek?
Her şeyin bittiğini anlamadın mı?
Hayır, ben gelmiyorum.
Neden gelmiyorsun?
Artık Mona ile görüşmek istemiyorum. Bayba da öldü. Mona'nın onun hakkında söylediği şey yüzünden onu affedemiyorum.
Kıskanç insanlar bazen saçma kıskançlıklar sergileyebiliyorlar. Mona bana senin de kıskandığında söylediğin şeyleri anlatmıştı.
Yalan söylüyor.
Her zaman değil.
Ben gitmiyorum, gitmek istemiyorum.
Ama ben istiyorum. Annemin de istediğini sanıyorum. Onu hayatından bu şekilde çıkaramazsın.
Wallander bir şey söylemedi. Daha fazla direnmenin anlamı yoktu. Linda'nın istediğini yapmazsa sonrasında ikisine de hayatı zehir ederdi. Bunu istemiyordu.
Klinik nerede onu bile bilmiyorum dedi sonunda.
Yarın öğrenirsin. Sürpriz olacak.
Geceleyin alçak basınçlı hava dalgası Scone'yi etkisi altına almıştı. Sabah 8'den sonra arabaya binip doğuya doğru yol alırlarken hava rüzgarlıydı ve yağmur yağmaya başlamıştı. Wallander kendini halsiz hissediyordu. Kötü uyumuştu, yorgundu ve Linda onu almaya geldiğinde hırçınlığı üstündeydi. Kızı onu yeniden eve yollayıp üstündeki eski yıpranmış pantolonu değiştirmesini istemişti.
Mona'yı ziyarete giderken en iyi takım elbiselerini giyiyor olman gerekmez ama karşısına böyle pejmürde bir halde de çıkamazsın.
Gleaming House adında bir şatoya giden yola saptılar. Linda dönüp ona baktı.
Burayı hatırlıyor musun?
Tabii ki hatırlıyorum.
Daha çok zamanımız var, durup bir bakabiliriz.
Linda yüksek şato duvarlarının dışında kalan park yerine sürdü. Arabadan çıkıp şato avlusuna giden asma köprüye yürüdüler.
Burası çok eskiden hatırladığım yerlerden biri dedi Linda. Seninle buraya gelirdik ve sen beni anlattığın hortlak hikayeleriyle korkuturdun. Kaç yaşlarındaydım o zamanlar?
İlk gelişimizde sanırım 3 veya 4 yaşındaydın. Ama sana hortlak hikayeleri anlatışım o zamanlar değil. Sanırım bunu yaptığımda 7 yaşındaydın. Herhalde yazdı. Okula başlamak üzereydin.
Seninle çok gurur duyduğumu hatırlıyorum dedi Linda. Benim büyük güçlü babam. O zamanları düşünmek hoşuma gidiyor. Kendimi güvende hissettiğim ve içimin yaşama sevinciyle dolu olduğu günler.
Benimle de hatırladıklarım buna benzer dedi Wallander içtenlikle. Hayatımın en güzel yıllarıydı. Yani sen küçük bir kızken.
Zaman nasıl da geçiyor böyle diye mırıldandı Linda. Senin de böyle düşündüğün oluyor mu? Yani artık 60 yaşında olduğuna göre.
Evet dedi Wallander. Birkaç yıl önce Üstas Allehanda'daki ölüm ilanlarını okumaya başladığımı fark ettim. Eğer elime farklı bir gazete geçecek olsa oradakileri de okuyordum. Gittikçe Limham'daki okul arkadaşlarımın ne yaptıklarını daha fazla merak eder olmaya başladım. Benimkine nazaran onların hayatları nasıldı? İstemeye istemeye buna bakmaya başladım. Şatoya giren taş basamaklara oturdular. Bizlerden 1955'te okula başlayanlar arasında gerçekten çok değişik hayatları olanlar oldu. Sanırım artık sınıf arkadaşlarımın çoğuna neler olduğunu biliyorum. Birçoğu için hayat güzel geçmedi. Birkaçı çoktan öldü. Bir tanesi Kanada'ya göç ettikten sonra kendini vurup intihar etti. Birkaçı başarılı oldu. Örneğin ya çift ya hiçi kazanan Söl ve Hagberg gibi. Çoğu kendi halinde yaşayıp gidiyor. Bu güzel bir şey onlar adına. Benim hayatım da bu şekilde gerçekleşti. 60'a gelince yaşamımın çoğunu geride bırakmış oluyorsun. Bunu zor da olsa kabullenmek zorundasın. Hala verilmesi gereken önemli bazı kararlar var.
Hayatının sona ermeye başladığını mı düşünüyorsun?
Bazen. Böyle zamanlarda aklından neler geçiyor?
Vallander önce tereddüt etti ama dürüst cevap verdi. Bayba'nın ölümünden dolayı büyük acı duyuyorum. Bir araya gelmeyi beceremediğimize yanıyorum.
Başka kadınlar da var dedi Linda. Yalnız kalmak zorunda değilsin.
Vallander ayağa kalktı. Hayır dedi, başkası olamaz. Bayba'nın yerini kimse dolduramaz.
43. ayının sonu. Sayfa 484.